Ayrım 10. Ekmekçi Kadın, Xavier de Montepin. Sayfa 143. Yargıçların hata yaptıkları zamanlar elbette vardır. Buna rağmen birçok kimseler adliyeden hatalı karar çıkmayacağına inanmışlardır. İşte Şevri papazı Logier, ablası Darie, ressam Etienne de adliyenin hata yapmayacağına inanıyorlardı. Nitekim mahkemeden çıktıktan sonra Bayan Darie papaza, "Artık olanları unutalım. Biz çocuğa bakalım. Annesinin suçlu olduğunu kendisine söylemeyiz, olur biter," dedi. Bayan Darie çocuğu resmen evlat edindi. Çocuk o günden sonra George Darie adını aldı. George'a iyi bir tahsil yaptırmaya karar verdiler. İlk öğretmeni olan papaz onun zekasına ve kavrayışına hayran kalmıştı. Artık hem papaz hem de ablası çocuğu olanca sevgileri ve şefkatleriyle bağırlarına bastılar. Kadını tamamen unutmaya karar verdiler. Madame Fortier'den oğlu George, bir de onun mukavva atı hatıra olarak kalmıştı. George oyuncağını bir türlü bırakmıyordu. Madame Darie de oyuncağı atmıyor, saklıyordu. Çocuğa daha birçok oyuncaklar da aldılar. Jean Fortier'e gelince, mahkemenin kararından sonra şuurunda bir acayiplik meydana geldi. Cezaevinin revirine kaldırdılar. Çok şiddetli ateşler içinde yandı. Fakat vücudunun sağlamlığı sayesinde bu hastalığı yendi. Hummadan sonra hiçbir şeyi hatırlayamaz hale geldi. Hafızasını kaybetti. Ne eski ne de yeni durumu hatırlayabiliyordu. Doktorlar bu durumun belki geçebileceğini ancak kesin bir şey söylenemeyeceğini bildirdiler. Paris'te bunlar olup biterken New York'ta Jacques Garout başarısını sürdürüyordu. James Mortimer, Paul Harmon ortaklığının geliri günden güne artıyordu. Jacques karısını gitgide seviyor, karısının da ona olan sevgisi giderek artıyordu. Hırsız, katil, kundakçı Jacques Garout tatlı bir hayat sürüyordu. James Mortimer fabrikanın işlerini tamamıyla damadına bırakmıştı. Ayağındaki romatizmanın ızdırap verdiği bir zamanda New York'tan uzak bir yere gitmesi gerekti. Kendi yerine damadının gitmesi için Jacques'tan ricada bulundu. Jacques Garout her ne kadar karısından ayrılmak, fabrikanın işlerini bırakıp gitmek istemedi ise de yanına Ovid'i alarak yolculuğa çıkmak zorunda kaldı. Ovid, Jacques Garout'un yardımcısı olmuştu. Ovid yeğenini çok seviyordu. Fakat onun geçmişindeki sırları öğrenmek istediğini de içinden bir türlü atamıyordu. Bu yolculuk onun tam aradığı fırsattı. Kanadalı'dan daha önce 15 dolara satın aldığı küçük bir şişeyi çantasına yerleştirdi. İki arkadaş trene bindiler. Birinci mevkide yalnız başlarına yolculuk yapıyorlardı. Trenin hareketinden 5 dakika sonra Jacques Garout teklifsizce söze başladı. "Ey yeğenim, şöyle teklifsizce akraba akraba konuşmak ne iyi olur değil mi?" "Öyle yeğenim, ben de bu şekilde konuşmaya hasretim. Başkalarının yanına amir pozisyonlarına takılmadan bana karşı ilgisiz davranmandan doğrusu çok güceniyordum. Başka çare var mı? Öyle yapmak gerekiyor. Vapurdayken haklıydın ama artık sen fabrikanın sahibisin. Akraba olduğumuzu herkese söylesen, sanki James'in servetini elinden mi kaçırırsın? Herkesin içinde bana biçimsiz bir şekilde davranmaktan vazgeçsen, ne yararı olur sanki? Ne yararı olmaz, daima yanında olurum. Hem sen bu işi görmekte güçlük çekmezsin, sen de bu tilki kurnazlığı varken." Jacques kaşlarını çattı Ovid'e bakarak, "Bendeki tilki kurnazlığını nerede gördün?" dedi. "Her yerde yeğenim. Kim senin gibi hemen büyük servete sahip olur? Kim senin gibi Amerika'nın en zengin bir adamının ortağı olur? Kim onun damadı olur? Sende tilki gibi bir kurnazlık olmasa bunları kıvırabilir miydin?" Ovid yeğeninin saçlarına dikkat ediyordu artık. Jacques Garout saçlarını ne kadar iyi boyatırsa boyatsın, dibindeki sarılık gene belli oluyordu. "Mesela birbirimizi görmeyeli 5 yıl olduğu halde, bu 5 yıl içinde birdenbire büyük servet sahibi olmuşsun. Bu kadar parayı nasıl kazandın bana anlatmadın." "Ben makine icat ettim, parayı ondan kazandım. Öyle ama bilmem ki. Amması ne? Görüyorsun, bu makineyi keşfederek James'le ortak oldum. Peki o eski bulduğum makine neydi bakalım? Eski keşfimi anlattım. Ondan biraz para aldım. Bulduğum, sattığım makinenin şimdi ne iş yaptığını söylemek olmaz, değil mi? Peki saçlarının için boyuyorsun sen, diyecek oldu. Paul Harmon'ı büsbütün şüpheye düşürmemek için sustu. Doğru, hakkım var, dedi. Konuşmanın konusu değişti. Birkaç saat sonra gidecekleri yere vardılar. Bir otele indiler. Burada 2 gün kalacaklardı. Yapılacak iş bir fabrikanın eski aletlerini yenilemekten ibaretti. Fabrika sahibiyle Paul Harmon ertesi gün yapılacak yenilemenin planını konuştular. Akşam yemeği hazırlanırken Ovid yatak odasındaki çantadan ilaç şişesini aldı, cebine koydu. Yemeği karşılıklı yediler, yemek bitti. Jack garsona, "Bize çokça kahve getir," dedi. "Bu gece uzun süre çalışacağız." Bunu duyan Ovid, "İlacı kahvenin içine atarım, daha iyi olur," diye düşündü. Garson masanın üzerine kahve ibriğiyle şekerli, bir kahve kutusu ile bir şişe de içki koydu. Jack elindeki kurşun kalemle durmadan geometrik şekiller çiziyordu. Garson çıkınca Ovid, "Yeğenim, kahve geldi," dedi. "Pekala, fincana koy da yanıma bırak. Şekeri az olsun." Paul Harmon yine geometri meselesiyle uğraşıyordu. Arkasını Ovid'e dönmüştü. Ovid hemen kahveyi hazırladı. Şişeden de bir kahve kaşığı kadar alıp fincana döktü. Sonra şişeyi cebine soktu. Kahveye şeker koydu. Güzelce karıştırdı. Jack'ın yanına bıraktı. "İşte kahve," dedi. "Sıcak değil, içebilirsin." "Teşekkür ederim." Jack bir eliyle fincanı aldı, 2 yudum içti. "Konyak koydun mu bunun içine?" diye sordu. "Birkaç damla koydum, daha istersen koyayım." "Hayır." Jack kahvenin hepsini içti. Fincanı masanın üzerine bıraktı. "Biraz daha ver," dedi. Ovid bir fincan kahve daha verdi. Sigarasını yakarak göz ucuyla Paul Harmon'a bakmaya başladı. Saat gecenin 11 oldu. Kapılar kapanmış, lambalar sönmüştü. Yalnız iki arkadaşın çalıştıkları oda aydınlıktı. Jack Garut hiç konuşmuyor, kağıdın üzerine başını eğmiş, elinde kurşun kalemli pergel olduğu halde durmadan çalışıyordu. Ovid sanki resim çizmekle meşgul gibi görünüyordu. Saatler geçtiği halde ilacın etkisi görülmüyordu. Ovid merak etmeye başladı. Bir ara Jack, hiç adeti olmadığı halde elini 2 defa alnına götürüp göz kapakları şiddetli bir şekilde açılıp kapandı. Ovid kendi kendine, "Acaba başlıyor mu?" diye düşündü. Jack elindeki pergeli yere attı, birdenbire doğruldu. Ovid, "Ne var yeğenim, yoksa rahatsız mısın?" dedi. "Hararet bastı." Jack yanında duran kahveyi bir hamlede içti. Odada heyecanlı heyecanlı dolaşmaya başladı. Elleri titriyordu, yüzü kızarmıştı. Gözleri tuhaf bir şekilde parlıyordu. Ovid, "Yeğenim, senin halin değişti. Deli gibi bir şey oldun, hasta mısın sen?" diye sordu. Jack Ovid'in önünde durdu. "Ben mi hastayım? Neden hasta olacakmışım?" dedi. "Çok çalıştın da hani? İstirahat etsen?" "İstirahate ihtiyacım yok. Sen bana içecek şey ver. İçki ver oradan, ver bakayım ne varsa. Ucuz, pahalı deme. Pahalı içki olsun varsın, ben zenginim." Jack bunu söyledikten sonra önündeki fincanı yarısına kadar konyak ile doldurup bir solukta içti. Ovid, "Doğru, zenginsin. Keşfettiğim makineyi satarak zengin oldun," dedi. "James Mortimer'e sattığın makine mi?" "Yok canım, şu ilk keşfettiğim makineyi söylüyorum." Jack kahkahayı savurdu. "Ha ha ha, ayol, ben seni hiç gördüm mü?" "Ovid Sulu, ben seni daha evvel hiç tanıdım mı sanıyorsun?" Bunları söyleyerek konuşmasını sürdürdü. Ovid'in önünde durdu. "Ben Dijonlu muyum be?" dedi. "Benim adım Paul Harmon mı? Budala herif. Paul Harmon Cenevre'de hastanede öldü. Ben onun arkadaşıydım. Evrakını bana verdi, aileme gönder," dedi. "Ben de onun adını kullanarak adaletin pençesinden kendimi kurtardım. Burasını iyice anladın mı ahmak herif? Beni senin yeğenim mi sanıyordun? Jack'ın yüzü korkunç bir hal aldı. Yanakları çukurlaştı. Yüzündeki kırmızılık sarılığa dönüştü. Ağzı köpürdü. Ovid korkmaya başladı. Acaba fincana gereğinden fazla mı ilaç koymuştu? Ya büsbütün delirirse diye endişelendi. Jack bir kahkaha attı. İyi yapmışım, akıllı hareket etmişim değil mi? Anlıyorsun ya, Alfort Tüyl'deki fabrikayı ben yaktım. Patronum Labrie'yi ben öldürdüm. Kasasındaki planları 190 bin frangını aşırdım. Yangın ortalığı sardıktan sonra herkesle birlikte fabrikaya ben de döndüm. Patronun kasasını yangından kurtaracakmış gibi kendimi alevler arasına attım. Bir pencereden bahçeye atladım. Ben bahçeye atlar atlamaz içinden geçtiğim oda çöktü. Herkes benim ateşler içinde kalıp öldüğümü zannetti. Bekçi kadın Jean Fortier benim yerime mahkum oldu. Herkes Monsieur Labrie'nin işçi başısı Jacques Garout'un patronuna bağlılığı uğruna kendini ateşe atarak öldüğünü zannetti. Oradan hemen İngiltere'ye geçtim. İngiltere'den Amerika'ya hareket eden Lord Mer vapuruna bindim. Vapurda Ovid Sulu adında bir budalaya rastladım. Beni kendi yeğeni sandı. Kırmızı renkte olan saçlarımı siyaha boyadığım için benden hiç şüphelenmedi. Vapurda o budala heriften James Mortimer ile kızı Naomi konusunda bilgi aldım. Kurnazlığım sayesinde herifin ortağı, nihayet damadı da oldum. Şimdi Paul Harman adında namuslu bir milyoner olarak ortalıktayım. Jack sustu. Sonra Ovid'in üzerine yürüyerek, ''Bana niçin öyle bakıyorsun be?'' dedi. ''Sen beni daha evvel hiç gördün mü? Beni tanır mısın sen? İşlediğim cinayetin tek şahidi Jean Fortier'dir. O da mahkum oldu gitti.'' Bu sırada Jack Garout elini göğsüne götürdü. Kalbinde müthiş bir çarpıntı hissetmişti. Ovid öldü sanarak onun kalbini muayene etti. Hayır, kalbi durmamıştı, şiddetle atıyordu. ''Yok canım, ölmemiş.'' dedi. Kendine geldiği vakit bütün bunları unutur. Hey gidi Jack Garout, hey. Sen kurnazım diye övünürsün ama ben senin sandığın kadar budala değilim herhalde. Ben senin Paul Harman olmadığını çoktan anlamıştım. Senin servetin çok. Ondan ben de pay alacağım. Artık sana ben hükmedeceğim. Söylediklerin bir bir ezberimde. Fakat gene yazacağım. Vay seni katil, vay vay seni. Kundakçı, vay vay seni gidi hırsız, vay. Bir de bana ahlaktan bahsedersin ha? Ovid, Jack'ı düştüğü yerden kaldırdı. Kucaklayıp elbisesiyle yatağına yatırdı. Jack, ertesi gün uyandığında şaşkın şaşkın dört bir tarafına bakındı. Ben neredeyim? Diye sordu. O yeğenim, yoksa hiçbir şey hatırlamıyor musun? Bir şey hatırlıyorum. Ben senin yanında şu masada çalışıyordum. Sonra ne oldu bana? Sonra birdenbire fırladın, üzerime yürüdün. Gözlerinden kıvılcımlar çakıyordu. Ağzın köpükler içindeydi. Saçmalamaya başladın. Seni delirmiş sandım. Ne demek delirmiş? Ne demek olacak? Beynin durması. Yeğenim sen çok çalışıyorsun, kendini fazla yoruyorsun. Sonra fena olacaksın gibi geliyor bana. Hele şükür bu sabah düzeldin. Niye doktor çağırmadın? Sen bağırıp çağırıyordun. Birçok şeyleri sayıp döküyordun. Bunları başkalarının işitmesini istemedim. Jack'ın yüzü sarardı. Bağırıp çağırıyor muydum? Evet. Makineler, planlar, bir şeyler. Ben delirdim sandım. Doktor olsa seni delirmiş diye götürmeye kalkardı. Onun için çağırmadım. İşlerini bitirip birlikte New York'a döndüler. Ovid fabrika içinde fakat ayrı bir yerde oturuyordu. Oturduğu yerin sokağa açılan ufak bir kapısı vardı. Bu kapıdan fabrikada kimseye görünmeden girip çıkabiliyordu. Gece geç vakit uykuya yattığı halde sabah erken kalktı. Küçük odaya geçti. Kağıt kalem çıkarıp şu mektubu yazdı. Cenevre Genel Hastanesi Baştabipliğine, İsviçre. Efendim, sizden benim için çok önemli bir işin aydınlatılmasını rica ediyorum. 1856 yılında Akrabalarından makine işçisi Dijonlu Paul Harman'ın bulunduğunuz hastanede öldüğünü işittim. Fakat bu konuda hala şüpheliyim. Bu bakımdan eğer Paul Harman gerçekten ölmüş ise öldüğüne dair resmi bir belgenin gönderilmesini istirham ediyorum. Ekli olarak gerekli masraflar ve araştırmalar için 100 frank takdim ediyorum. Eğer yapacağınız masraf bu kadar tutmazsa artan parayı hastanenizin hayır işleri sandığına yatırabilirsiniz. Bu münasebetle üstün saygılarımı arz ederim. Ovid Sulivu. Ovid mektubu yazdıktan sonra bir defa daha okudu. Zarfa koydu, postaneye götürdü. Taahhütlü olarak verdi. Mektubu göndermesinden bir ay sonra Ovid Sulivu, Paul Harman'ın Cenevre Hastanesi'nde zatürre hastalığından 1856 yılının Nisan ayının 15. günü öldüğüne dair resmi bir belge aldı. O zaman sevinçle haykırdı. Ey Jacques Garut, seni şimdi yakaladım artık. Bu olaydan 9 yıl sonra Aralık ayının 5. günü Şevri köyündeki papazın evinden bir cenaze alayı çıkıp mezarlığa yöneldi. Bu papazın ablası Bayan Darien'in cenazesiydi. Cenaze alayının önünde papaz lojiye yürüyor, tabutun yanında 35 yaşlarında bir adamla okul elbisesi giymiş bir genç bulunuyordu. Bunların biri ressam Etienne, öbürü Bayan Darien'in manevi evladı Georges Darien idi. 69 yaşındaki Bayan Darien birkaç günlük hastalıktan sonra ölmüştü. Georges 1870 savaşı sırasında Paris kuşatıldığı zaman papaz tarafından okuldan alınarak köye getirilmişti. Savaştan sonra ressam Etienne Georges'u tekrar okuluna götürüp kaydettirmişti. Ressam Rennes sokağındaki atölyesine yerleştirdikten bir süre sonra papaz Lojien'den bir mektup aldı. Papaz mektubunda Etienne'i acele olarak köye çağırıyordu. Ressam köye geldiğinde papazı ölüm döşeğinde buldu. Papaz Etienne'i görünce gözyaşlarını zor zapt etti, elini uzatarak "Artık vakit tamam. Emir böyleymiş. Şimdi benimle meşgul olmayalım. George'la meşgul olalım. Ablam küçük servetini manevi evladı George'a verdi. Vasiyetnamesinde beni çocuğa vasi tayin etmişti. Ben ölüyor, onun vasisi olarak seni bırakıyorum. Benim bütün malım, mülküm George'undur. Biz Jean Fortier'in evladını büyük bir şefkatle sevdik. Senden de sevmeni rica ederim. Çocuğa bir kardeş muamelesi yapacağına dair bana söz verir misiniz? Vasiliği kabul ediyorum ve George'a kardeş gibi bakacağıma yemin ediyorum. Biraz sonra vasiyetnamemi sana vereceğim. Bir de mektubum var. Mektubu George'a 24 yaşını bitirince vereceksin. Çünkü doğumunu kendisinden sakladık. Annesinin adını yazdırmamak için çok uğraştım. George'a büyüyünce gerçeği öğrenmelidir. Eğer o zaman annesi mahkum olarak kalır da hayatta olursa, çocuk onun suçsuzluğunu ispat etmek için uğraşır, çalışır. George 25 yaşına basmadan gerçeği söylemeyeceğine yemin eder misin? Ederim. O halde şu yazıhaneyi aç. Etienne yazıhaneyi açtı. Alt gözde iki mühürlü zarf vardı. Bunlardan biri papazın vasiyetnamesi, öbürü de George'a 24 yaşını bitirince verilecek olan mektuptu. George'a kardeş olun, çok zekidir. Bazı sorular sordum, hukukçu olacakmış. Eğer fikrini değiştirmezse o mesleğe girsin. Ablamdan ve benden kalan servet kendisine yeter. Yetmese de sen yardım edersin, namuslu bir adam olur. Kütüphanemi George'a veriyorum. Başka ne gibi eşya varsa hepsini satın. Çocuğun annesinden ayrılırken sevgiyle bağrına bastığı oyuncak atı da bir hatıra olarak saklayın. George o oyuncağı ablamın aldığını zannediyorsa da sonradan gerçeği öğrendiği zaman bu oyuncak daha değerli bir hatıra olarak kalır. Etienne sordu. Başka bir tavsiyeniz veya vasiyetiniz var mı? Hayır, artık rahatça ruhumu teslim edebilirim. Yalnız bir defa daha George'u görmek istiyorum. Gidip Paris'ten getirir misin? Baş üstüne. 9 yıldan beri Etienne Castel çok çalışmış fakat tanınmış bir ressam olamamıştı. Etienne'in enteresan bir resim konusu olarak aldığı Jean Fortier ile çocuğu George'un resimleri çok başarı kazandı. Ana ile oğlu tasvir eden bu resimde mukavva at bile unutulmamıştı. Bu tablo sergiye kondu. Büyük bir ilgi gördü. Ancak müşteri çıkmadı. Sergiden sonra tablonun üstüne yeşil bir örtü çekilerek bir kenara asıldı. O da bu levhayı unuttu. Etienne bir yıl sonra birincilik madalyası kazandı. Bir yıl sonra daha başka ödüller aldı. Ondan sonra yaptığı resimler herkes tarafından aranmaya başlandı. Dürüst, namuslu bir insandı. Fakat bir kadına bağlı kalmamak, serbest olmak için evlenmedi. George'un manevi babası olunca bundan çok memnun olmuştu. Etienne Paris'e varınca bir arabaya bindi, doğruca George'un okuluna gitti. Çocuğun köye götürülmesi için müsaade aldı ve papazın yanına getirdi. Papaz George'u görünce gözyaşlarını tutamadı. "Evladım," dedi, "annen gibi ben de dünyaya veda ediyorum. Bundan sonra Etienne dostumuz senin hem baban hem ağabeyin ve her şeyin olacak. Annenle bana nasıl itaat ettiysen bundan sonra da aynı itaati Etienne'e göstereceksin. Söz veriyor musun?" George başıyla evet işareti yaptı. Zavallı çocuk hüngür hüngür ağlamaya başladı. Papaz, "Oğlum," dedi, "bundan sonra da iyi, insaniyetli, merhametli ol. Belki gelecekte başına felaketler gelir, sefaletle karşılaşırsın. Fakat bunlara dayanmaya hazır olmalısın. Zira insanın vicdanı rahat olursa hiçbir şeyden müteessir olmaz." George papazın önünde diz çöktü. Papaz ona doğru eğilirken kuvvetini kaybetti. Birkaç dakika sonra da son nefesini verdi. Paris'te bu olaylar olurken New York'ta Neve Mortier, kocası sahte Paul Harman'a bir küçük kız evladı bırakarak hayata gözlerini yumdu. Jack Garut bu kadar kötü insan olmasına rağmen gene de karısını çok sevmişti. James Mortimer ise kızının ölümünden sonra fazla yaşamadı. Böylece Jack Garut Amerika'nın en büyük fabrikalarından birinin tek sahibi oldu. Ovid Sulivu Jack'ın sırlarını öğrendiği halde hiç belli etmiyordu. Günün birinde nasıl olsa sırları meydana dökülecekti. Şimdi bütün dünyası varı yoğu kumardı. Yanan Alford Tüyül Fabrikası'nın sahibi Monsieur Labrie'nin kardeşi Bayan Berten, sigorta şirketlerinden aldığı para ile kardeşinin borçlarını kapatmış, çocuğa ancak fabrikanın arsası kalmıştı. Bu arsayı arttırmaya çıkarsa az para edeceği için satmamıştı. Hem de günün birinde çocuk büyüyüp aynı yerde yeni bir fabrika açabilirdi. Bir de bu ümit vardı. Berten'in çocuğu yoktu. Lucien'i kendi evladı gibi severdi. Onun istikbalini düşünerek çocuğun iyi okullarda okumasını sağladı. Babası çocuğunun mühendis olmasını istiyordu. Çocuk 10 yaşına kadar Saint-Servais köyünde okudu. Bayan Berten Paris'e taşındıktan sonra çocuğu Georges Darrier'in okuduğu 4. Henry okuluna verdi. Böylelikle tesadüf, mühendisin oğlu ile onun katili zannedilen zavallı kadının oğlunu bir araya getirdi. George, Lucien'den daha küçüktü ama daha çalışkandı. Sınıfları da birdi. Bu okuldan çıkıp başka okullara gittikten sonra da arkadaşlıkları, birbirlerine olan bağlılıkları devam etti. Lucien 20 yaşına gelince Bayan Berten öldü. Ölmezden evvel Lucien'e babasının nasıl öldürüldüğünü, Jean Fortier adında bir kadının katil zannedildiğini, halbuki babasını o kadının öldürmüş olduğuna hiçbir zaman inanmadığını, babasını Jacques Garut adında bir işçi başının öldürdüğünü zannettiğini, günün birinde babasının ölümünü örten sır perdesini kaldırmasının vazifesi olduğunu iyice anlattı. Sonra fabrika arsasının senetlerini Lucien'e verdi. Lucien babasının ölümü ve bununla ilgili bütün gerçekleri ortaya çıkaracağına dair söz verdi. Jean Fortier beyin durgunluğu hastalığına tutulmuştu. Doktorlar belki iyi olur diyorlardı. Paris'in kuşatılması sırasında feci bir hadise oldu. Şehri kuşatan Almanlar kale kapılarına yakın yerleri topa tuttular. Atılan toplardan 3 gülle Serpentier Akıl Hastanesi'nin avlusunda patladı. Gülleler düşüp patlayınca birçok binalar harap oldu. Oradakiler avazları çıktığı kadar bağırmaya başladılar. Can gözleri yuvalarından çıkmış bir halde karşısındaki manzaraya bakıyordu. O zaman beyninde belirsiz bir hareket meydana geldi. Bu arada yangın başladı. Buradaki yangın Jan'a Alfort Tüyl'deki yangını hatırlattı. Hafızası yerine geldi. Beynini örten karanlık perde kalktı. Her şeyi hatırlamaya başladı. Jan da öbür hastalar gibi oradan kurtarılarak yangının ulaşamayacağı bir yere nakledildi. Orada başını ellerin içine alarak düşündü. Bir saat kadar durduktan sonra 10 yıl önceki olayları ve bütün geçmişi tamamen hatırladı. Ertesi gün doktor her zamanki gibi muayeneye başlamıştı. Doktor Jan'ın odasına girdiği vakit onu ayakta parlayan gözlerle kendisine bakar buldu. Jan doktorun yanına doğru ilerledi. Dünden beri hizmetçi kızlara birçok şeyler sormuş fakat kızlar ona deli diye cevap vermemişlerdi. Doktor Jan'ın kendisine doğru geldiğini görünce fevkalade bir hal meydana geldiğini anladı. Bir şey söylemeye hazırlanırken "Siz doktor musunuz?" sorusuyla karşılaştı. Doktor kadındaki bu değişikliğe hayret ederek "Evet doktorum." dedi. "Ben burada hastanede mi bulunuyorum?" Jan'ın sesi değişmiş, sözleri anlam kazanmıştı. "Evet, hastanedesiniz." "Beni neden hapsettiler?" Doktor büsbütün hayret etti. "Burası hem hastane hem de cezaevidir." Jan titredi. Sararak, "Ben Salpertier'deydim demek ha? Şimdi anladım. Buraya delileri yollarlar. Demek ben deli oldum, öyle mi?" Doktor cevap vermekte tereddüt ediyordu. "Niçin tereddüt ediyorsunuz doktor bey?" dedi. "Hafızamı perdeleyen karanlık dünden beri kayboldu. Ben anlıyorum. Beni insan öldürmek, kundakçılık yapmak, hırsızlık gibi suçlardan dolayı müebbet hapse mahkum etmişlerdi. İşte adaletsizce verilen bir hüküm. Hüküm verildiği gün düştüm bayıldım. O zamandan beri olup bitenleri hatırlamıyorum. Sanki uzun bir uykudan yeni uyanmış gibiyim. Rica ediyorum doktor bey, o zamandan şimdiye kadar ne kadar zaman geçti söyler misiniz?" "Doğru cevap vermem için kayıtlara bakmam lazım," dedi doktor. Sonra hasta bakıcıya "Defteri verin bakayım." Hasta bakıcı defteri verdi. Doktor defteri inceledi. "Siz 1862 yılı Mart ayının 12'sinden beri buradasınız. Şimdi hangi yıldayız?" "1871. Jan büyük bir dehşet hissetti. Arka üstü yıkıldı. Kadını tutmak istediler fakat kendisine yardım ettirmedi. Kuvvetle bağırdı. 9 yıldır buradayım ha? Hiç kimse gelip beni arayıp sormadı mı?" "Hiç kimse," diye cevap verdi hasta bakıcı. "Aman ya Rabbi, halbuki benim 2 çocuğum vardı. Acaba onlar ne oldu? Sağ mı? Öldüler mi?" Kadıncağız hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Doktor, "Bu hususta bir şey söyleyemem. Ama çocuklarınızı bıraktığınız insanlara yazar sorarsınız. Size cevap verirler," dedi. "Evet, o halde yazayım. Şimdi beni ne yapacaklar?" "Bu hususta size soracağım bir soru var. Raporu ona göre yazacağım. Şimdilik sıhhatiniz yerinde. Gene hastalanır mısınız bilmem. Bunu zaman gösterecek. Şimdi bana lütfen kafanız nasıl yerine geldi anlatır mısınız?" "Bilmiyorum. Etrafta alevler gördüm. Korktum. Alfort Tüyl yangını aklıma geldi. İmdat diye bağırdım." "İyileştiniz artık. Öyleyse beni şimdi ne yapacaklar?" "Raporumu aldıktan sonra sizi başka cezaevine naklederler." "Öyle olacak." "Öyle ya, ben müebbet hapisim. Ya evlatlarım? Onlar öldülerse?" "Görmeden kaybetmek. Ya Rabbi, bu ne büyük cezadır böyle?" "Metin olun, çocuklarınızın öldüklerini nereden biliyorsunuz? Elbet bir gün bulur, onları bağrınıza basarsınız." Jan ağlıyordu. Doktor teselli edici sözler söyledikten sonra gitti. Jan durmadan ağlıyordu. "George'umu zannedersem Şevri adında bir köyün papazına bırakmıştım. Çocuğuma bakacağına söz vermişti. Sözünde durduysa George'um hayattadır. Şimdi 14 yaşında olmalı. Kızım Lucy ise 11'indedir. Süt annesi acımış onu alıkoymuştur. Büyümüştür şimdi. Evet, doktorun dediği gibi korkacak bir şey yok. Evet, bir gün çocuklarımı bağrıma basarım." Jan mektup yazmak istedi. mektup yazmaları yasak olduğundan yazdırmadılar. Kadını oradan alıp Saint Lazar cezaevine götürdüler. Mektup yazmak orada da yasaktı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 159.